Ayrım 7, sayfa 64. Yeni tarım düzeni, Ali Ekber Yıldırım. Yeşil mercimek. Türkiye 1990 yılında 216 bin ton yeşil mercimek üretirken, 2016 yılında üretim 20 bin tona kadar geriledi. Son yıllarda destekle ve artan taleple üretim yeniden 40 bin tonun üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılı üretimi 42.163 ton, Türkiye'nin kullandığı yeşil mercimek miktarı ise 55.535 ton. Türkiye'de yeşil mercimeğin %40'ı Yozgat'ta, %23'ü Konya'da, %13'ü Kırşehir'de, %8'i Çorum'da üretiliyor. Üretimin %84'ü bu 4 ilde gerçekleştiriliyor. Kırmızı mercimekte olduğu gibi yeşil mercimekte de doğal bir üretim havzası oluşmuş. Birçok ülke bu tür havzaların oluşumu için ciddi çaba gösterirken bizde hem kırmızı hem de yeşil mercimek üretiminde doğal bir havza var. Bu iki havzada üretimin desteklenerek arttırılması, bu iki havzanın aynı zamanda mercimekte ihracat üssü olmaları sağlanabilir. Türkiye'nin 2020 yılı yeşil mercimek ithalatı 32 bin ton, bunun yaklaşık 12 bin tonu Kazakistan'dan, 11.816 tonu Kanada'dan, 4.766 tonu Rusya Federasyonu'ndan, 2.809 tonu Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıldı. Yeşil mercimek ithalatına 2020 yılında ödenen döviz 15.3 milyon dolar. Klasik bir deyimle bu dövizin yarısı çiftçiye verilse, Türkiye ihtiyacından çok daha fazlasını üretir ve ihracatçı bir ülke olurdu. Geçmişte bunu başardı. Yeşil mercimek ihracatı 2020 yılında 3.704 ton oldu. İhracattan 4.192.000 dolar döviz girdisi sağlandı. Kuru fasulye. Dünyada ekimi en çok yapılan bakliyat ürünü kuru fasulyedir. 2020 üretimi 23.543.000 ton, dekara verim dünya ortalaması 81 kilo. Dünyadaki en önemli üretici ülkeler %20 pay ile Myanmar, %14 ile Brezilya ve %7 üretim payı ile Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Çin diğer önemli üretici ülkeler. Türkiye'nin üretimdeki payı %1. Üretimde olduğu gibi ihracatta da %25 pay ve 1 milyon ton kuru fasulye ihracatı ile Myanmar ilk sırada. Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Kanada dünya kuru fasulye ihracatının %65'ini gerçekleştiriyor. En çok ithalat yapan ülke ise 636 bin ton ve %16 pay ile Hindistan. Diğer ithalatçı ülkeler Brezilya, Meksika ve Kenya. Türkiye'nin yıllık kuru fasulye üretimi ortalama 235 bin ton. 2020 yılı üretimi 280 bin ton civarında. Üretim büyük oranda ihtiyacı karşılıyor. 2019 verileriyle kişi başına kuru fasulye tüketimi 3.3 kilogram. Kuru fasulye üretiminin %75'i İç Anadolu'da, en çok üretim yapılan iller Konya, Niğde, Bitlis, Nevşehir ve Karaman. Kuru fasulye ithalatı 2018'de 39 bin ton, 2019'da 28 bin ton, 2020'de 21 bin ton olarak gerçekleşti. Kuru fasulye ithalatının %16'sı Kanada'dan yapıldı. İthalat yapılan diğer ülkeler Arjantin, Amerika, Kırgızistan. Kuru fasulye ithalatına 2020 yılında ödenen döviz 23,5 milyon dolar. İhracat ise Suriye, Irak ve Almanya ağırlıklı olmak üzere 2020 yılında 7.760 ton oldu. Elde edilen döviz geliri yaklaşık 12 milyon dolar. İthalat ödemesi ile ihracat geliri arasındaki fark 11,5 milyon dolar. Nohut. Dünyada yetiştirilen baklagiller arasında nohut üretim miktarı olarak fasulyeden sonra ikinci sırada. 2020 yılı üretimi 15.2 milyon ton, dekara verim 1032 kilo. Dünya nohut üretiminin %70-80'ini Hindistan tek başına gerçekleştiriyor. Türkiye %4 pay ile 3. sırada. Diğer üretici ülkeler Amerika, Kanada, Avustralya ve Meksika. Dünya nohut ihracatında 2017 yılında 147 bin tonla 4. sırada yer alan Rusya, 2019 yılında 467 bin tonla ilk sıraya yerleşti. Avustralya ise aynı dönemde 1.8 milyon ton ihracatla 2019'da 422 bin tona gerileyerek ikinci oldu. Diğer ihracatçı ülkeler ABD, Meksika, Kanada ve Türkiye. 2017'de sadece 23 bin ton ihracat yapan Türkiye, 2019'da 127 bin tonla 6. sırada. İthalatta ise Pakistan 377 bin ton ile ilk sırada. Hindistan 372 bin tonla 2. sırada. Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir diğer önemli ithalatçılar. Türkiye'de üretim miktarı bakımından en fazla üretilen bakliyat ürünü nohut, 2015 yılından sonra üretimde başlayan artış trendi ile 2018, 2019 ve 2020'de yıllık 630 bin tonluk üretim gerçekleştirildi. Ancak 2021 yılında kuraklığın etkisiyle üretim 3'te 2 oranında azaldı. Türkiye'nin toplam tüketimi 550 bin ton civarında. Üretimin yaygın olduğu illerin başında Ankara, Yozgat, Kırşehir, Konya, Adıyaman ve Kırıkkale geliyor. Son yıllarda İç Anadolu daha ön plana çıkarken üretimin de %60'ı bu bölgede gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin nohut ithalatı 2017 ve 2018'de 90 bin ton olurken 2020'de 19 bin tona kadar geriledi. Üretim artınca ithalat azaldı, ihracat arttı. Nohut ithalatının yaklaşık yarısı Meksika'dan yapılıyor. Rusya, Hindistan, Özbekistan ve Etiyopya ithalat yapılan diğer ülkeler. 2020 yılı verileriyle nohut ihracatı yaklaşık 135 bin ton. En fazla ihracat yapılan ülkeler Pakistan, İtalya, İsrail, Suriye, Lübnan. İhracat geliri ise 77.6 milyon dolar. Sorunlar ve çözümler. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Baklagiller Sektör Politika Belgesi 2019-2023 adıyla önemli bir çalışma yaptı. Bu çalışmada baklagillerde yaşanan sorunlar şöyle ifade ediliyor. Baklagiller sektörüne ilişkin temel sorun alanları incelendiğinde özellikle üretim odaklı sorunların sektörün ağırlıklı olarak ithalata yönelmesine neden olduğunu göstermektedir. Ayrıca alternatif veya ikame ürünlere uygulanan tarımsal destekleme politikaları ekim alanlarındaki azalmalara neden olmuş ve üretimi de azaltmıştır. Bakliyat üretimindeki ciddi azalışlarla üretimin iç talebe cevap vermemesi ithalatta önemli artış yaratmıştır ve baklagil sektöründe net ithalatçı konumuna geçilmiştir. İthalatın artması bakliyat fiyatlarını yurt dışı gelişmelere karşı son derece duyarlı hale getirmiştir. Yurt dışı piyasalardaki fiyat yükselişleri iç piyasadaki fiyatlar üzerinde belirleyici etki yapmaya başlamıştır. Dünya fiyatlarındaki yükselme nedeniyle ülkemizdeki fiyatlar da artmıştır. Gerek iç talebin karşılanması, gerekse dünya bakliyat ticaretinde önemli bir aktör olan ülkemiz bakliyat sektörünün ihtiyacını karşılamak amacıyla artan ithalat nedeniyle ülkemiz dünya baklagil ithalatında üst sıralara gelmiştir. Bu nedenle başta üretim olmak üzere sektörün daha da kuvvetli hale gelmesi, fiyat istikrarının sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi, tam rekabet koşullarının oluşturulması, fiyat ve kalitede istikrarın sağlanması yoluyla tüketici refahının yükseltilmesi, üreticilerin emeğinin karşılığını alması, üreticilerin iç ve dış pazarda taleplere uygun ürün yetiştirebilmesiyle mümkün olacaktır. Bakliyat ürünlerinin sınıflandırılmasında geçerli olacak standartların belirlenmesi, ihracatçılarımızın ve sanayicilerimizin ürün tedarikinde karşılaştıkları sorunların asgari düzeye indirilmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye yukarıda verilen bilgiler ışığında iç tüketim ve ihracat pazarlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli miktarlarda ithalat yapmaktadır. Özellikle kırmızı mercimek ithalatı, DIR yani dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dir ihraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla dünya piyasa fiyatlarında gümrük muafiyetli olarak ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen ham madde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. Türkiye dünyada önemli bir baklagil ithalatçısı ülke konumunda olmakla birlikte yoğun olarak yapılan ithal baklagil ürünlerine sahip olduğu altyapı ve işleme tesisleriyle DİR çerçevesinde dış pazarları ihraç etmektedir. Sektör belgesinde bakliyat konusunda yapılması gerekenler de şöyle sıralanıyor. Sertifikalı baklagil tohumlarının üretimi artırılmalı ve kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Uygun yetiştirme tekniklerinin bilinirliği ve kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Özellikle kuru tarım alanlarında baklagillerde münavebe ile ilgili düzenleyici tedbirler alınmalıdır. Nadas alanlarında baklagil üretimine destek verilmelidir. GAP bölgesinde sulamaya açılan alanlarda mercimeğin diğer ürünlerle rekabet edebilmesi için destekleme çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca Orta Anadolu bölgesinde kışlık kırmızı yeşil mercimek teşvik edilmelidir. Etkin bir örgütlenme yapısı oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır. Tarımsal sigorta uygulaması yaygınlaştırılmalı, baklagillerde hastalık ve zararlılar sigorta kapsamına alınmalıdır. Baklagil ürünlerine özgün alet ekipmanlar geliştirilmeli ve kullanımı artırılmalıdır. İyi tarım uygulamaları, organik tarım ve benzeri üretim sistemleri baklagil yetiştiriciliğinde yaygınlaştırılmalı. Sektörün rekabet üstünlüğünü sağlayıcı, girdi maliyetlerini azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemizin baklagil tüketiminin yaygın olduğu ülkelere stratejik konum olarak yakın olması nedeniyle bu ülkelerin tüketim tercihleri doğrultusunda çeşit geliştirme çalışmalarına yön verilmelidir. Bakla, bezelye, börülce gibi ekim alanları daha düşük düzeyde kalan baklagil bitkilerinin de münavebe sistemine alınması ve yerel çeşit zenginliğine sahip bu türlerin üretime girerek yok olmamasının sağlanması, sektör ile ilgili doğru ve sürekli verilerin sağlanmasına yönelik çalışmaların düzenli periyodik olarak ortaya konmasına ve iç piyasayı etkileyebilecek yurt içi ve yurt dışı tüketici eğilimlerini izlemeye yönelik altyapı oluşturulmalıdır. Sorunlarda çözümler de belli. Peki bunlar neden yapılmıyor? Yukarıda sıralanan çalışmalar yapılsa, Türkiye baklagil üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır. Çözüm belli. Ama bunu uygulayacak irade yok. O iradenin yönetime gelmesi gerekiyor. Türkiye'de kişi başına yıllık 5.8 kilo nohut, 5 kilo kırmızı mercimek, 600 gram yeşil mercimek ve 3.3 kilo kuru fasulye tüketiliyor. Dünyadaki eğilime paralel olarak önümüzdeki yıllarda tüketim artacaktır. Bunun için üretimin arttırılması gerekiyor. Elbette yapılacak çok iş var. Bakliyat üretiminde mutlaka üreticiye alım garantisi sağlayan, destekleyen politikalar uygulanmalı. Ovacık Belediye Başkanlığı döneminde Mehmet Fatih Maçoğlu'nun hazine arazilerinde belediyeye ait arazilerde nohut ekimi yaptırması, kurulan kooperatifin bölgede üretilen nohut için alım garantisi vermesi üretimi arttırmış önemli bir örnektir. Maçoğlu bu projede sadece yöredeki çiftçileri, halkı değil, kentte yaşayan gençleri de işe katarak bir farkındalık yarattı. Bölgede baklagil üretimi ciddi olarak arttı. Çünkü alıcısı var. Çiftçinin elinde kalmıyor. Anuga Gıda Fuarı ve Yeni Gelişmeler. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında birçok fuar organizasyonu yapılamadı. Aşının bulunması ve özellikle zengin ülkelerin yoğun aşılama çalışmalarından sonra bu etkinliklere başlandı. Dünyanın en büyük gıda fuarı olarak bilinen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı 7 ile 11 Ekim 2021 arasında Köln'de yapıldı. İlk kez koronavirüs şartlarında düzenlenen fuarda yeni döneme ilişkin çalışmalar, gıdada değişen tüketim alışkanlıkları, geleceğe ilişkin trendler ve Türkiye'nin bu yeni dönemde kendisine nasıl bir yer bulabileceğini gözlemlemek ve bilgilenmek adına çok önemliydi. 2 yılda bir yapılan fuar Almanya ve Fransa arasındaki anlaşmaya göre bir yıl Almanya'da Anuga adıyla, ertesi yıl Fransa'da Sial Gıda Fuarı adıyla düzenleniyor. Türkiye'de ise aynı tarihte 2 gıda fuarı yapılacak. World Food İstanbul Fuarı 1 ile 4 Eylül 2022'de, CNR Gıda Fuarı 31 Ağustos ile 3 Eylül 2022'de. Bu örnek bile tarım ve gıdaya bakışımızdaki kısır çekişmeyi gösteriyor. 2019'da yapılan Anuga Fuarı'na da gittiğim için pandemi öncesi ve sonrası iki fuarı karşılaştırmak zor olmadı. 2 yıl arayla yapılan fuarlar arasında öncelikle alan düzenlemesi, katılımcı ve ziyaretçi sayısı bakımından büyük fark vardı. Fuar alanı pandemi koşullarına göre tasarlanmıştı. Katılımcı sayısında da kısıtlama vardı. 2019 yılında 8.000 civarında olan katılımcı firma sayısı 2020'deki fuarda neredeyse yarıya inmişti. 4.600 kadar firma katıldı. İstanbul Ticaret Odası'nın milli organizasyonuyla Türkiye'den yaklaşık 300 firma katılırken, Almanya'da faaliyet gösteren ve bağımsız olarak katılan Türk firmalarının da fuarda yer aldığını belirtmekte yarar var. Gözlemlerim, fuarda konuştuğum yetkililer, uzmanlara göre gıdada yeni gelişmeler ve trendler şöyle. Evrensel bir sorun, yüksek gıda fiyatları. Fuarda hemen herkesin dile getirdiği en önemli sorun, pandemiyle birlikte çok hızlı artan ham madde fiyatları ve navlun ve taşıma ücretlerindeki büyük artışın gıda fiyatlarına yansımasıydı. İklim değişikliğine bağlı üretim sorunları, kuraklıkla dile getirilen konular arasındaydı. Geçmiş fuarlarda bu konular bu kadar çok konuşulmazdı. Yüksek fiyat artışına rağmen talep yüksek. Ancak bu fiyat artışları özellikle yoksulların gıdaya erişimini daha da zorlaştırıyor. Yüksek fiyatın en çok görüldüğü ürünler arasında tahıllar, et, süt, şeker ve bitkisel yağlar var. Ayçiçeği yağı fiyatı en çok konuşulan ürünlerdendi. Fiyatların yüksek olmasında üretici ülkelerin pandemiyi fırsat olarak değerlendirmesinin payı var. Talep yüksek ama üretim aynı oranda artmadığı için fiyatlar yükseliyor. Kırmızı ete alternatif bitki bazlı ürünler yaygınlaşıyor. 2 yıl önceki fuarda da etsiz bitkisel ürünlerden elde edilen hamburger, köfte ve benzeri ürünler vardı. Ancak Anuga 2021'de bu ürünlerde hem üretici firma bazında hem de ürün çeşitliliği bakımından ciddi artış olması dikkat çekiciydi. Bu ürünlerin organik olarak üretimi de artıyor. Türkiye'den de bazı firmaların bitki bazlı et üretimine girmeye başladığını ilk kez bu fuarda gördük. Türkiye'nin ilk et entegre tesisini kuran Yaşar Holding, Pınar markası ile yurt dışı pazara yönelik et kullanılmadan ürettiği bitki bazlı ürünleri ilk kez tüketiciyle buluşturdu. Nohut kullanılarak elde edilen Plenty Power Burger ve bezelyeden üretilen köfteyi fuarda tanıtıyordu. Vegan ürünlere ve organik ürünlere yönelme artıyor. Konvansiyonel üretimde ve organik üretimde vegan ürün pazarı büyüyor. Fuarın pek çok standında vegan ürünler vardı. İklim değişikliğiyle mücadele, doğaya, çevreye, hayvan haklarına yönelik duyarlılığın artması tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor. Son yıllarda hızla büyüyen vegan ürün pazarının yansımasını Anuga'da gördük. Hayvansal ürün tüketmek istemeyenler için yeni ürün arayışları artarak devam ediyor. Peynir, et, köfte, yoğurt gibi ürünler hayvanlardan değil bitkisel kaynaklardan elde edilerek üretiliyor. Bildiğimiz hayvansal ürünler hayvan eti, hayvan sütü kullanılmadan elde ediliyor. Sütsüz peynir ve yoğurt, etsiz köfte, hamburger ve diğer ürünlerin sayısında artış var. Elbette bu ürünlerin hem üretimi hem de tüketimi henüz toplam üretimin çok çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Ancak gelecekte bu ürünlerin yaygınlaşacağı mesajı çok açık veriliyor. En dikkat çekici olanlardan biri kendisini %100 bitki bazlı şirket olarak tanımlayan Polonya merkezli Magda Yoğurt Şirketi. Avrupa Birliği fonları ile desteklenen şirket, Hindistan cevizi sütü, badem, fındık, mango gibi ürünler, yani tamamen bitkisel ürünlerden yoğurt, tatlı, krema üretiyor. Şirket 1924 yılından bu yana yoğurt üretiyor. Üçüncü kuşak yönetime gelince radikal bir değişiklikle hayvan sütü yerine Hindistan cevizi sütü ve diğer bitkisel ürünleri kullanmaya başlıyor. Bunun için kırsal kalkınma için Avrupa Tarım Fonu tarafından finansman desteği sağlanıyor. Vegan pazarında olduğu gibi organik ürün pazarında da ciddi büyüme var. Fuarda organik ürünlerin tanıtıldığı, sergilendiği alan her geçen gün daha da genişliyor. Kaldı ki Almanya Nürnberg'de her yıl düzenlenen Biofach organik fuarında organik gıda ürünleri, ham madde ve yarı hazır ürünler, sebze ve meyveler, et, süt ve balık ürünleri, dondurulmuş gıdalar zaten yer alıyor. Dünyanın en büyük organik ürünler fuarı bu. Buna rağmen Anuga'da da organik üreticilerin her yıl daha fazla yer alması dikkat çekiyor. Sebze ve meyvelerden balık ürünlerine, et ve süt ürünlerinden ekmeklere, baharattan tıbbi ve aromatik bitkilere, sıvı yağlardan bakliyat ürünlerine kadar hemen her alanda organik ürünlerin ağırlığı bu fuarda da hissediliyor. Ayrıca pandemiyle birlikte organik ürüne talebin ve buna bağlı olarak üretimin de arttığı ifade ediliyor. 7. ayrımın sonu. Sayfa 72.